arada Cihan, odaklanılmasını isteriz.
Evet, Cihan arkadaşımız bunu bizim için özel olarak yaptı. Orel bu maskeyi üretti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de konuklarımıza armağan ediyoruz tarafsız bölgede.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok güzel, sağ olsun. Gayet güzel, efektif, kullanışlı ve iyi bir maske.
Evet.
Hakan Bayrakçı merhabalar.
Merhaba.
Ali Aydar, Fırat hoş geldiniz.
Merhaba. Nedim olsaydı o da şimdi utandım deyip maskeyi takar.
Evet,
biz de şimdi mahcup olduk Nedim gibi, haklı yani.
Evet, evet, evet. Biz kişilerin tercihine bırakıyoruz maske kullanmayı. Mesafe var çünkü aramızda.
Evet.
Ankara stüdyomuzda da Ömer Lütfi Avşar var. Ömer Bey merhaba. Ömer Bey'de maske yok. Ama zaten gerek de yok Ankara'da tek başına olmaya.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Evet, gerek yok. Zaten buraya hediyenizden göndermemişsiniz. Teşekkür ederim.
Hemen gönderelim size. Hemen, hemen. Çok nitelikli bir maske hemen göndeririz. Evet.
Teşekkür ederim.
Onur duydun mu? Ömer Bey'e maske gönderelim. Tamam, göndereceğim dedi. Bir sorun yok. Şimdi başlayalım hemen. Ali Aydar Bey'le başlayalım. Şimdi Erdoğan saldırı dedi. Önce yani şunu merak ediyorum. Ben mesela hoşuma gitti. Yani Türkiye'de 4 parti aynı sesi çıkardı. Şöyle bir baktım. Belki hani detaylara girildiğinde tartışılacak, ele alınacak hususlar olabilir ama genel olarak bakıldığında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, yani iktidarıyla, muhalefet kanadıyla dördünden de ortak ses çıktı. Zaman zaman çıkıyor bu sesler. Fakat bu kez çıkmasının önemi var gibiydi, anlamlıydı. Çünkü Amerika'nın bir yaptırım kararı var. Bu yaptırım kararı yani bütün tarafsız gözlemciler tarafından da haksız bulunuyor. Biz bu süreçleri de hep yaşadık. Yani küstah bulunan bir yaptırım. Dört parti de reddediyoruz dedi. Bu güzel bir şey. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani dört partinin ortak tutumunu, HDP'nin bu tepkiye ortak olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genel olarak Türkiye'nin tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Eleştiri de alıyor bu. İşte muhalefet her defasında iktidarın yanlışlarına ortak olduğu gibi bir eleştiri de oluyor.
Muhalefete yönelik.
Muhalefete yönelik olarak. Yani
buradaki işte, yanlış ne mesela? Neye bu, burada mesela?
Şu kastediliyor muhtemelen. Hani bu süreç belliydi zaten geleceği. Dolayısıyla hani S-400 almışsanız bunun bir takım yaptırımlar olacağını biliyordunuz. Siz muhalefet olarak buna niye destek veriyorsunuz?
Yani ama mesele şöyle deniliyor. Orada da haksız sayılmazlar. Hani siz bunun alımında pay sahibi değilsiniz.
Evet.
Muhalefet olarak. Hı-hı. S-400'lerin alımında. Bunun doğurduğu neticelerin niye sorumluluğuna ortak oluyorsunuz?
Evet.
Gibi yani, mi?
Tabii mesela orada bir de Hindistan örneği veriliyor. Mesela S-400 alan hani Çin'den sonra bir de Hindistan böyle bir alım işine girdi. Fakat Hindistan şunu gördü. Amerika oraya da tepki koyunca bir Türkiye'nin başına ne geliyoru görmek istedi. Bekletti, ağırdan aldı ve şu anda vazgeçmek durumunda. Çünkü o katsayı yaptırımları sizi artık hani hısımlıktan ya da NATO üyeliğinden, ortaklıktan ne derseniz deyin, stratejik müttefiklikten yani bir hısımlığa, yani hısımlıktan hasımlığa doğru bir kayış var. Ama mesele bence muhalefetin tavrının sizin söylediğiniz çerçevedeki ortaklaşması sadece S-400 meselesi değil. Yani bu mesele sadece S-400 ile ilgili bir mesele değil. Bu mesele genelde Türkiye'nin politikasıyla ilgili bir mesele ve Amerika'nın Türkiye'ye ayar vermesiyle ilgili bir mesele olduğu için bence muhalefet ortaklaştı. Yani
S-400'ün ötesinde,
S-400'ün ötesinden başka bir küresel
Amerika'nın tutumuna karşı.
Evet, yani bu hem o hem de zaten sürecin içerisinde bir takım haksızlıklar ya da iletişimsizlikler ya da kopukluklar var. Bu süreç Amerika tarafından da iyi götürülmedi ya da iyi işletilmedi. Yani sanki şöyle bir şey yapıldı. Yani bekleyelim. Hani yüksek tondan bir karşılık verilmedi. Yüksek tondan bir karşı çıkış sağlanmadı. Bunun yerine hani şunu söylemiyorum. Yani Türkiye bağırsaydı, çağırsaydı bu işi yapmayın falan değil. Ama hani müttefiklik ilişkisine yakışır bir tarzda bir ilişki götürülmüş olsaydı şu an bu mesele böyle olmayacaktı. Bir de Sayın Hakan, bu mesele sadece AK Parti ile ilgili, AK Parti ile ilgilenen mesele değil. Bu bütün Türkiye ilgilendiren bir mesele. Yani yarın öbür gün, çünkü bu yeni başlayan bir süreç. Bu Biden'ın görevi devralması, Avrupa Birliği vesaire falan, bu sürecin faturasının daha ağırlaşma ihtimali de var. O yüzden muhalefetin iktidarla birlikte bir bütün olarak buna tepki koyması bence o açıdan da önemli. Yani bu burada bu işi bitirelim. Yani çünkü hani metnin kendisine baktığınız zaman da bir diyalog çağrısı var aslında. Yani bu işi daha fazla tırmandırmasın, taraflar görüşsün.
Ve hangi bu, metnin?
Yani Büyük Millet Meclisi'nde partilerin ortak bildirisi. Dolayısıyla hani müttefiklik ilişkisine yakışır tarzda bir ortamın oluşması ve bu çerçevede de sorunun giderilmesi. Ama tabii elbette ki şunu bilelim, görelim. Bu zor bir süreç, kolay bir süreç değil. Çünkü Türkiye'nin hem operasyonel anlamda, çünkü F-35'ten çıkarıldı Türkiye, hem ekonomik olarak, yani 13-14 milyar dolarlık bir pastadan Türkiye çıkarıldı. Bundan daha öte operasyonel olarak bence daha fazla bir hükmü var. O da şu, yarın öbür gün F-16'larınız yaşlandığında, kullanılmadığınızda ne yapacaksınız? Nasıl bir karar? Çünkü henüz kendi savaş uçağımızı üretemiyoruz. Dolayısıyla zorlu bir süreç Türkiye'yi bekliyor ama daha mantıklı, daha sağduyulu ilişkileri, yani şu kolay söylenebilir, yani işte bir emperyalizm var ortada, bir sömürgecilik var vesaire falan, bu çıkışlar hani bireysel olarak insanlar, kişileri tatmin edebilir ama Türkiye gibi büyük bir ülkede ya da tırnak içinde bir aktör olmaya çalışan bir ülkede daha ilişkilerin daha sağlıklı ve daha tutarlı bir zeminde götürülmesi lazım. Benim kişisel eleştirim burada aslında şeyle ilgili bir durum. Yani biz bu sürece nasıl geldik sorusunun cevabını ben şöyle veriyorum. Birincisi, bizim en büyük sorunumuz Suriye'ydi. Biz yani düğmenin yanlış iliklendiği yer Suriye oldu. Çünkü Suriye'ye girmekle ya da Suriye'ye müdahale etmekle iş başka bir noktaya gitti. Orada Türkiye'yi yalnız bıraktılar. Çünkü Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etmişlerdi. Türkiye orada yalnız kendini hissetti. Sonra biliyorsunuz uçak düşürme meselesi oldu. Rus uçağı düşürüldü. Orada da müttefikler, NATO, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye gerektiği tırnak içinde desteği vermedi. Ya da Türkiye onları yanında hissetmedi. Son olarak da 15 Temmuz bu darbe girişiminde de o müttefiklik bağı çok kendisini hani hissettirmedi. Bu çerçevede Türkiye'nin bir yönelimi oldu. Bu yönelim beraberinde S-400'leri getirdi. Şu denli, evet, bu bir egemen bir ülkenin temel bir hakkı olabilir. Ama dediğim gibi o Suriye politikası, yani düğmenin yanlış iliklenmesi, Türkiye'nin böyle bir sürecin içerisine maalesef sürüklenmesine neden oldu. Elbette ki burada Türkiye bir bütün olarak iktidarı ve muhalefetiyle bu süreçten en az hasarla nasıl çıkabileceğini hep birlikte oturup konuşup hesaplamak zorundadır.
Muhalefetin tutumunu övdüm ama mesela bugün dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet için 5. kol nitelemesinde bulundu. Şöyle dedi, Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu 5. kol faaliyetlerinde aynı şekilde hüsrana uğratacağız dedi.
Bu haklı bir ya da bence hak edilen bir davranış değildir. Muhalefet açısından söylüyorum bunu. 5. kol meselesinin ne olduğunu biliyoruz. Yani İspanya'da her taraf kuşatılmışken içeriden bir gücün dışarıda işte işbirliği yapması ve İspanya'nın işgaliyle sonuçlanması vesaire falan. Dolayısıyla burada milyonlarca insanı ya da o insanları temsil eden partileri ve liderleri 5. kol olarak tanımlamak ya da bir hain ya da bir cephe, başka karşı cephenin bir enstrümanına aracılık ediyor gibi göstermek bu anlayışına uymaz. Hani bütünsellik anlayışına ya da muhalefetin verdiği desteğe, o zaman insana şunu haklı olarak sorarlar. Yani muhalefet senin yanında duruyor, sana destek veriyor. Birçok hata olmasına rağmen, dış politikada yapılan birçok hata olmasına rağmen, bunu tırnak içinde muhalif bir kesimden biri olarak söylemiyorum. Yani bugün Türkiye'de bu işi bilen, okuyan, yazan, en temelde de AK Parti'de geçmişte Dışişleri Bakanlığı yapmış Yaşar Yakış'tan hareketle geçen programda söylediğim gibi bir takım yanlışları yapan bir iktidar dönüp bütün bu suçu muhalefete yüklemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Yani S-400'lerin imzasını muhalefet atmadı. O süreci muhalefet başlatmadı. Dolayısıyla Amerika'ya yaptırım alan, Türkiye'yi cezalandırın sözünü de söyleyen muhalefet değil. O kararı aldıran da muhalefet değil. 2017'de Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı benim çok yakın dostumdur dediği Trump başlattı. Bu Katsa yaptırımlarını Trump bizzat kendisi başlattı. 2017'de bu kadar madem iyi ilişkileriniz vardı, bu kadar dostsunuz, bu kadar yakın bir konumlanma, böyle bir pozisyonunuz vardı, niye engelleyemediniz? Ve hala Trump gitmeden biliyorsunuz onun Dışişleri Bakanı Pompeo'nun zorlamasıyla çıktı ve Türkiye'ye bu yaptırımlar uygulandı. Dolayısıyla bu haksız ve haksız bir eleştiri olarak nitelendiriyorum bunu.
Mehmet Betiler.
Şimdi öncelikle şu çerçeveyi koymamız gerekiyor. Amerika'ya bir şekilde karşı çıkarken bir şekilde de onu haklılaştıracak, meşrulaştıracak bir argümandan kendimizi uzaklaştırmamız lazım. S-400'leri almakla biz zaten böyle bir akıbetle karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Kim derse bunu, zaten iktidarın bütün bu yapıp ettiklerinin bir sonucudur bunlar. Ama buna rağmen Amerika'nın bu şekildeki bir müdahalesini tasvip etmiyoruz. Bu siyaseten taktiksel bir destektir. Milli duyarlı bir refleks değildir bu. Mesela ben bir takım arkadaşların konuşmalarını sözüm meclisten dışarı dinlerken aklım hep deniz gezmişleri Mahir Çayanları getiririm. Ve de Küba işte şey dağlarında Kolombiya bilmem ne dağlarındaki Che Guevara'ları getiririm. Hala bunun edebiyatını yapan bir takım sol sosyalist arkadaşlar var. Ama S-400'ler Amerika yaptırımlar meselesinde Amerika ile oturulup konuşmak lazım falan dediğinde Allah Allah, yani deniz gezmişler bugün mesela bu konuşmaları izliyor olsaydı bu televizyonlarda acaba ne derlerdi diye düşünürüm. Ama işine gelince de deniz gezmiş Mahir Çayan yoldaş edebiyatı yapmaktan, yakın tarihe kadar da AK Parti'nin bir Amerikan projesi olduğunu, siyasal İslam projesinin aslında bir Amerikan projesi olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın da bir Amerikan projesi olduğunu, AK Parti projesiyle birlikte. Şimdi ne oldu da böyle S-400'ler meselesinde birdenbire Amerika ile işte Türkiye'yi sıkıntıya sokmayacak çerçevede oturalım, konuşalım, müzakere edelim. Kimsenin buna bir itirazı yok. Tabii ki devletler birbirleriyle otururlar, konuşurlar, müzakere ederler ama hem HDP canibinde hem başka bir partinin içinde sol sosyalist kimliğiyle bilinen, tanınan arkadaşlarımızın böyle Amerikan sevdasına kapılıyor olmasının anlamı nedir onu anlayabilmiş değilim. Bu deniz gezmiş çizgisinin veyahut da Mahir Çayan çizgisinin neresine oturur? Veyahut da hep övgüyle bahsettikleri, komandante diye bağırlarına bastıkları, işte Bolivya dağlarında bilmem harp ederken ölen Che Guevara'nın hangi devrimci idealleriyle bağdaşır bilmiyorum. Bu konuda kendilerini bir öz eleştiriye tabi tutarlar mı? Onu da bilmiyorum. Bakınız S-400'ler, biz ilk aldığımızda ilk tepki bize koyan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü oldu. O tarihte genel başkan yardımcısıydı. Şimdi dış politikadan sorumlu genel başkan baş danışmanı. Amerika'ya rağmen
kim?
Ünal Çeviköz.
Ne dedi?
S-400 füzelerini almasının yanlış olduğunu, hatalı olduğunu, bunu bizi Amerika ile karşı karşıya getireceğini söyledi.
E ne var bunda?
Şimdi bugün tam tersini söylüyorlar. Biz S-400'den almasını biz istedik diye. Meral Hanım S-400'leri niye almak istediğimizin gerekçesi olarak işte külliyeyi korumak istiyorlar dedi. HDP'li bir milletvekili dün mü ne, adı lazım değil, bir açıklama yapmış. İşte aldınız ama depolarda çürüyecek o. Sanki domates salata almışız yani. S-400'lerin depoda çürüyeceğini de ilk defa bu vesileyle Türkiye milleti öğrenmiş oldu. Yani Türk milleti öğrenmiş oldu. Ya bu domates salata değil ki. Bu bir savunma sistemi yani. Daha teknik olarak savunma sisteminin ne anlama geldiğini bilmeden bu ülkenin parlamentosundaki bir milletvekili kalkıyor.
Kullanamayacağını, kullanılamayacağını, kullanılmayacağını.
Ama işte neyse yani. Hayır, şimdi buradaki.
Katsa'dan geçen cümle şu. Diyor ki Türkiye sınırların dışına çıkarılması. Yani deposuna falan değil. S-400'ler yani yaptırımın temel şeyi şu şartı. S-400'ler Türkiye sınırı
dışına çıkarılsın. Bizim için Ahmet Hakan Bey o yaptırımlar yok hükmündedir. Yok. Bu tepki Amerikan tepkisidir. NATO tepkisi değil. Amerika'nın kendini NATO'nun yerine koyarak Türkiye'ye böyle bir yaptırım uygulamaya hakkı yoktur. Biz NATO'nun üyesiyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaleti değiliz. Herkes haddini bilecek, yerini bilecek. Kendi cüssesine güvenerek Türkiye'ye ayar çekeceklerine inanıyorlarsa böyle bir Türkiye yok karşılarında. 15 Temmuz'da başaramadıklarını bu tür yollarla başarabileceklerine inanıyorlarsa topyekün millet olarak 15 Temmuz ruhunu kuşanarak yine gerekeni yaparız ya. Ya istiklal ya ölüm deriz. Devrimcilik de budur. Kuvay Milliye de budur. Öteki türlü Amerika ile niye bu noktaya geldik, getirildik? Hatalı dış politikalar argümantasyon üzerinden bir başka düzeyde Türkiye'ye ayar çekmeye çalışmak doğru değil.
Peki bir şey soracağım. Hiç sorgulanmayacak mı? Hani S-400 alımı hatalı mıydı, değil miydi? Acaba bir yanlışlık mı yapıldı? Böyle bir sorgulamaya girmek doğru değil midir?
Sayın Akın çok özür diliyorum. Pazartesi hatırlıyorsunuz Savunma Sanayi Başkanı bağlandı. Aynen şu cümleyi sordum ona. Siz bu yaptırımların geleceğini biliyor muydunuz? Siz de buradaydınız. Dedi ki biz bu yaptırımların geleceğini biliyorduk. Dolayısıyla da biz bu yaptırımlara hazırız.
Yani, tamam dedi.
Biz hazır şikayet etmiyoruz ki zaten. Bu bir NATO tepkisi değil diyoruz. Biz NATO'nun üyesiyiz.
Siz ne anlamda bunu hatırlattınız anlamadım.
Biz Ahmet Hakan Bey bakınız biz NATO'nun üyesiyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti değiliz. Kendi parlamentosundan yaptırım kararları alarak Türkiye ayar çekemezler. Biz egemen bir devletiz, egemen bir devlet. Biz de o zaman parlamentomuzdan yasa çıkartalım, başka ülkelere ayar verelim. Uluslar hukuku, uluslararası hukukun ayaklar altına alınması girişimidir bu ya. Amerika'nın ne hakkıdır, ne haddidir, ne de buna cüret etmesi.
Siz niye hatırlattınız onu az önce?
Başta Sayın Metin'e şöyle bir şey kullandı da hani sanki bilinçli olarak yapılmış. Hani bu yaptırımlar sanki hani öngörülmemiş.
Hayır hayır biz her şeyi öngöreceğim. Devleti yönetenler her şeyi öngörürler. A planları olur, B planları olur, C planları olur. Doğu Akdeniz'de de karşımıza niye dikildiklerini biliyoruz. Libya'da da kimler üzerinden aracılığıyla bize ne mesaj gönderdiklerini, Suriye'de PKK'yı, YPG'yi desteklemekle nasıl bir mesaj verdiklerini, FETÖ'yü desteklemekle, içeride Biden'ın işaretlediği muhalefet unsurlarını destekleyerek ne yapmak istediklerini biliyoruz.
Ben şunu soruyorum. Diyorum ki siz muhalefetin yerinde olsanız iktidar S-400 tercihini kullandığında eleştirmeyecek
misiniz? Hayır, hayır. Şimdi bakınız bizim bir savunma sistemimiz yok ya. Kendi gökyüzümüzü, hava sahamızı koruyacak bir şemsiyemiz yok bizim ya. Patriot füzelerini getirdiler işte Suriye krizi dolayısıyla tekrar geri götürdüler. Patriot istiyorsunuz vermiyorlar. Peki biz hava savunma sistemimizi nasıl şey yapacağız? Saldırı silahı değil bu.
Ya ben üstelik, de muhalefete bunu sorarım diyorsun.
Şimdi üstelik şunu da söyleyeyim. Egemen bir ülkeyiz ya. Biz NATO ile istişare ederiz. İstişare mekanizmaları içerisinde NATO ile her türlü istişare yaparız. Ama biz Amerika'nın icazetini almak zorunda değiliz ya. Hangi ülkeden ne tür savunma veya saldırı silahı alacağımızı Amerika'ya danışarak, Amerika'dan icazet alarak yapacak bir ülkede değiliz.
Evet, bizim bir hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Bu hava savunma sistemlerini sadece üreten ülke Rusya değil.
Amerika'da var.
Amerika'da var.
İstedik
Kore'de var.
İstedik Amerika'da.
Hayır, Kore'de var, Çin'de var. Burada bizim esas aldığımız mesele şuydu. Bir ortak üretim, yani bunlar alırken bizim şartımız buydu. Yani biz 2001 yılında bu sürece başladık. Türkiye 2001 yılında bu sürece başlarken şartları buydu. Bir ortak üretim yapacağız. İki teknoloji transferi olacak. Yani teknolojisini de biz bu işin alacağız. Buna da ortaklaşacağız. Üçüncüsü de finansal olarak da...
Kiminle yaptığınız anlaşma bu?
Bu biz şeye çıkarken, yani biz hava savunma sistemi alıyoruz. Ya
Rusya'yla yaptığımız anlaşmada
değil,
bunlar var mı?
Yok.
Yalnız var, sadece var. Bir dakika. Var, ben cümle, ben şey, Ali Aydar Bey konuşurken...
Hayır bir şey söyleyeceğim.
Hayır ortak üretim var ya.
Ortak hocam, üretim nerede var hocam?
Ben cümlelerimi tamamlayabilir miyim?
S-400'ler hedefi var.
S-400'lerde ortak üretim diye bir şey var mı?
Tamamlayacaksınız.
Evet.
Var tabii.
Hangi anlaşmada, hangi metinde hocam? Bugüne kadar?
Hocam, o metni siz gösterin bence. Var tabii de.
Hayır lütfen ya onu ben...
Şimdi bakınız.
Bugüne kadar hiç iktidar partisi...
Ali Aydar Bey.
Kimsini söylemedi.
Ya tut ki var yok neyse.
Ya
bakınız şunda...
Nasıl olmaz?
Ali Aydar Bey.
Biz F-35'lerden...
Bak siz konuşurken hiç müdahale etmedin.
Yok sadece...
Bundan sonra müdahale edelim birbirimize. İtirazım yok da.
Bilgersen söylüyorum. Ortak üretim, teknoloji transferi ve finansal destek. Bunlar var mı yokmuş?
Şimdi bakınız. Önce şurada anlaşalım. Biz Kuvayi Milliyeci miyiz, devrimci miyiz? Amerika'yı şu ve bu şekilde tırnak içine alarak söylüyorum. Hatalı dış politikalarımız üzerinden eleştirecek, Amerika'nın hoşuna gidecek sözler söyleyebilecek insanlar mıyız? Safımızın belli olması lazım. Olay milyar oğuna sahipsek.
O konuda netiz.
Ya sana cevaben konuşmuyorum şu an ekranlarda milletimize. Egemen bir ülkeyiz. Egemen. Kimden silah alacağımıza biz karar veririz. Savunma silahımızı da, saldırı silahlarımızı da. Amerika buna karar veremez. NATO'nun üyesiyiz. Amerika'nın eyaleti değiliz. Amerika kendi parlamentosunda aldığı bir kararla bize ne bir şey dikte edebilir ne de bize ayar çekebilir. Önce bu prensipler üzerinde anlaşmamız lazım.
Anlaşıyor
bir musun? Diğer husus.
Bir dakika, anlaşıyor musunuz? Soralım.
Evet.
Anlaşıyor
musunuz? Bunun bir karşılığı yok.
Ne demek o?
Ya çünkü yaptırımlar uygulanacak. Yani farazi bir şey üzerinden konuşmak bir anlamı yok.
Ah, deniz gezmiş, keşke şu an çıksaydı.
Farazi da. Bir, ya şudur, bakın. Yani, bakın Kuvay
deniz mi? Gezmiş hatırlatmasına ne diyor?
Niye peki? Che Guevara'nın Bolivya dağlarında.
Öyle düşünün.
Zaten, bakın.
Ben de onu soruyorum Ali Aydar Bey'e.
Eğer şunun üzerinden bir, yani ben normal bir burjuva siyasetinde olması gerekeni anlatıyorum. Diyorum ki bu normal burjuva siyaseti. Bırak yani ben AK Parti'den devrimci bir siyaset beklemiyorum ki. Yani öyle bir misyon yüklemiyorum ki AK Parti'ye. AK Parti'nin kendisi de ben devrimciyim demiyor ki. AK Parti'nin kendisi bilhassa Türkiye'de bu bağımlılık ilişkilerini en üst düzeye çıkaran partidir Türkiye'de bağımlılık Ahmet ilişkilerini. Bey. Yani finansal bağımlılıktan tutun da yani teknolojik
dolayısıyla
bağımlılığa
bana kadar. Deniz Gezmiş'i hatırlatma
tamam, diyor. Bana
Deniz Gezmiş'i hatırlatamaz çünkü Deniz Gezmiş olsa ya da onun fikri bu ülkede iktidar olsa zaten biz bunlarla tartışmıyor olurduk.
Tamam, real politikayı savunuyor eyvallah tamam. Yani Deniz Gezmiş de o günkü real politika çerçevesinde anti-emperyalizm yapıyordu. Bunun çok da karşılığı vardı zaten. Ve de Che Guevara bilmem Küba'da bakanken Bolivya dağlarında savaşmaya gidiyordu. Çünkü dünyayı değiştireceğine inanıyordu. Ütopikti. Yanlıştı falan. Neyse.
Kimi AK Parti geriden mücadelesi başlattı.
Ya bir
ben öyle anlıyorum.
Ali Aydar Bey. Sonra ısındıktan sonra tartışırız seninle. Merak etme. Biz sizin elinizden Deniz Gezmiş'i alıyor değiliz. Sizin olsun da. Ama Deniz Gezmiş yaşasaydı bu kadar böyle hatalı dış politika üzerinden şey yapmazdı. Filistin kamplarına gidip ölenler o solcular, sosyalistler böyle düşünmezler.
Sadece bir cümle kurayım. Şimdi bakınız. Bu ülkenin başına her ne geldiyse bu ülkenin devrimcilerini, sosyalistlerini dinlememekten geldi. Bu kadar.
Şimdi Ahmet Hakan Bey bakınız NATO'nun bizimle bir problemi yok. Çünkü NATO üyesi ülkelerden biri olan Yunanistan'ın zaten S-300 füzeleri var. Biz S-400 füzeleri alıyoruz. NATO'ya şey yapmışız. Burada eğer sisteme eklemlenme konusunda teknik askeri bir sorun varsa
NATO
oturalım NATO içerisinde bunu müzakere edelim. Ama Amerika burada ne diyor? NATO'yu dinlemem, her şey benim. Ben sana yaptırım uygularım. Yani bu tepki NATO'nun Türkiye tepkisi değildir. Amerika'nın 15 Temmuz sürecinden beri boyun eğdiremediği Türkiye'ye başka yollardan boyun eğdirme siyasetidir.
Bir şey soracağım.
S-400 sadece bu işin bahanesidir.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela ben şeyi anlıyorum. Hani 15 Temmuz'da boyun eğdirmenin ne demek olduğunu anlıyorum. Hani millet 15 Temmuz'a karşı direnir ve boyun eğmez. Orada çıkış yolu. Bu yaptırımla boyun eğdirmek nasıl olacak yani? Mesela ne olacak ki yaptırımla bu son
bunun
yaptırım?
Sinyalini veriyor. Ben diyorsun.
Ne yapacak yani?
Şunun sinyalini veriyor. Bütün diğer Avrupa ülkelerine de askeri teknik ekipman.
Ha, bir boğma tabii, hareketinin başlangıcı.
Ben başlatırım bunu da sürdürürüm diyor. Biz ha, bu o, mesajı aldık ama o, şunu söyleyeyim.
Bir reklama gidelim ondan sonra devam edelim mi?
Bir
pardon.
İki cümleyle daha da reklam tamam, sonrasında peki, tamamlayayım. Bir.
Tamamlayın hemen lütfen.
Bir cümlem şu. Amerika Birleşik Devletleri gerçekte Türkiye'nin bir hava savunma sistemi olsun istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü Türkiye sürekli tüm saldırılara karşı açık olsun. Kendisine muhtaç olsun, sürekli korku içinde olsun. İstemiyor.
İki.
Suriye meselesinde, bakınız, devlet yönetirken, ülke yönetirken hata yapmamak mümkün değil. Ama her seferinde sanki oradaki diktatöryal rejimin hiçbir kabahati kusuru yokmuş gibi. Türkiye'nin hatalı dış politikalarına odaklanmak doğru değil. İnsani değil. Niye? Biz Suriye ile savaş halinde değiliz. Sanki birileri bizi Suriye'nin üstüne sürdü de hatalı dış politikamız tırnak içinde Sonra da bizi yalnız bıraktı. Biz Suriye'yle harp halinde değiliz. Suriye kendi vatandaşlarıyla karşı karşıya geldiğinde, kendi halkına karşı katliam uyguladığında halkı Türkiye'nin sınırlarına yığıldı. Biz insan nedenlerle kapımızı açtık. Başka türlü mü davransaydık yani? Tut ki Türkiye'nin Suriye'deki bir takım politikalar hatalı olsun. Ki bence hatalı değil ama tut ki hatalı olsun. Peki sormazlar mı ya? Bir kez olsun orada eli kanlı diktatörün eleştirisini yapmak ahlaken, siyaseten, devrimcilik adına, insanlık adına gerekmez mi ya? Halkını katleden bir diktatör var. Üçüncü cümlede şu, bakınız. Libya'da ya Hafter'i destekledi ya, ana muhalefet partisi ya. Hafter sekülerdir dedi. Mevcut hükümet dedi, dincidir dedi. Türk askerine de lejyoner dedi. Lejyoner ya. Ünal Çeviköz gene CHP adına yaptığı açıklamada Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımında bulunduğunu şeref duyarız yani. Gerekirse askeri yardımda da bulunuruz. Gerekirse Azerbaycan'ın yanında savaşırdık da, o ayrı bir şey. Onun bir savunma olsun diye söylemiyorum. Artı cihatçı unsurları da Azerbaycan'a gönderiyor dedi. Şimdi PKK mesela, PKK'nın Ermenistan saflarında Azerbaycan ordusuna karşı savaştığı tespit edildiği halde bir gün olsun bir tek cümleyle Ünal Çeviköz gibilerinin çıkıp da
bunları tartışacağız.
Dolayısıyla milli meselelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 5. kol eleştirisi haklı bir eleştiridir.
Ya ama bugün
bugünkü şey şudur. Evet.
4 parti bir ortak bildiri yayınladı. Bunun bir anlamı yok mu?
Anlamı vardır. Bir, parlamentoda 5 parti bulunuyor. O partilerden biri de HDP. Hiçbir milli meselede, Türkiye'yi ilgilendiren hiçbir milli meselede o bildirilen altında imzası olmamasına rağmen, dahası Türkiye düşmanı ne kadar girişim varsa baş aktörü olmasına rağmen AK Parti ve MHP'nin dışındaki partiler nedense o HDP'den vazgeçmiyor. Bu da nasıl bir milli duyarlılıksa onu da ayrıca Türkiye toplumunun takdirine bırakıyoruz.
Peki o duyarlılığa İYİ Parti ve CHP'nin imza atmasına da iyi yaptınız.
Kağıt üstünde imza atmasına tebriklerimi iletiyorum. İlk gün de söyledim. Bütün milli meselelerde ama diye başlayan her cümleyi de kınıyorum. Ama Türkiye'yi bu noktaya getiren de AK Parti'nin hatalı dış politikalarıydı.
Benim gördüğüm kadarıyla var mı CHP'den?
Metnin kendisinde yok ama CHP adına bugün, yarın, öbür gün göreceksiniz.
Amalı evet, şeyler gelecek.
Evet, evet. Yani Amerika'nın bu müdahalesine karşıyız. Ama Türkiye'yi de bu noktaya getiren AK Parti'nin hatalı dış politikaları da bunu da görmek lazım
diye. Şu ayrımı koymak lazım. Yani muhalefet dediğiniz partiler, kişiler... Milli mesele tanım, evet, ortaklaşabileceğimiz bir tanım olabilir. Ama o milli meseleyi de haklı ya da meşru ya da daha güçlü kılabilmenin de yolu muhalefetin gerçekleri, doğruları ifade etmesidir. 1966 yılında Şerif Mardin bu ülkenin en büyük sorunu iktidarın muhalefeti boğma çabasıdır diyor. Çünkü o yaratıcılığı öldürüyor. Şimdi o Şerif Mardin'den hareketle
geldiğimiz
nokta, şimdi eğer muhalefet zaten Türkiye'nin lehine olmayan, doğru olmayan herhangi bir şey söylüyorsa eyvallah. Ama yanlışı işaret ediyorsa, ki görevidir.
Ahmet Bey, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı gayrimeşrudur diyen bir muhalefet anlayışının
toplum,
milli konularda duyarlı olduğu söylenebilir mi ya?
Suriye meselesinde kimsenin Esad'ı savunur bir tavrı yoktur. Yani Esad bir baskıcı bir diktatördür. Bunu tartışacak bir yanı yoktur.
Mecliste bence CHP adına yapılan konuşmalarda Esed'in nasıl savunulduğuna
mesele şudur, bakın,
bu gözlerle tanıklık etmiş
mesele
bir
şudur,
insanım.
O oradaki temel sorun tutarsızlıktır. Yani biz
Suriye politikalarına
tekrar girmeyelim. Sadece şu cümleyi kurmama izin verin. Oradaki tutarsızlık da şudur. El-Beşir kendi ülkesinde düne kadar insanı katletti. Biz burada ağırladık. Esad'ı burada ağırladık. Aynı Esad'tı. Yani bir yıl önceki Esad'la aynı Esad'tı. Aynı politikaları yürütüyordu. Aynı sistemin başındaydı. Sonra birden
i̇şte
bir karar
Esad değiştirildi. Esad savunusu böyle yapıyor.
Vesaire.
Ben
Esad savunmuyorum. Diyorum ki kendi ülkem adına
amalar bu işte.
Kendi ülkem adına şu üzüntü yaşıyorum. Benim ülkem başka bir ülkenin bu tür bir gerekçeyle kendi iç işlerine müdahalesi doğru değildir. Yani şöyle düşünün. başka bir ülkenin başbakanının, cumhurbaşkanının biz 5 saatte gideriz Ankara'da cuma namazı kılarız falancayı da ziyaret ederiz dediğini düşünün. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Kendinizi Suriye'deki bir
PKK'yı,
oradaki bir insan yerine koyun.
Türkiye karşı yıllar yılı kullanan Suriye'nin kendisidir ya. Esed rejimidir yani. Türkiye'nin işlerine karışan, Türkiye'yi parçalamaya çalışan,
o
terör örgütlerini besleyen
Esed'in kendisidir. O zaman bile Türkiye'ye...
İşte ama dediğim şey bu Ahmet Hakan Bey.
O zaman bile Türkiye...
Ama dediğim bu ama işte diyerek tekrar Esed'i meşrulaştırıyorlar.
Ama değil, gerçek. O zaman bile Türkiye itidali bir dış politika izledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün gelecekte kendisine ne tür olumsuzluklar yaratacağını çok net öngördü.
Toprak bütünlüğünün bozulmasına.
Bozulmasına çok net bir biçimde
bugün
gördü.
Bugün de Suriye'nin toprak bütünlüğünü burada, savunuyoruz. Siyasi bütünlüğünü, ama Esed rejimini savunmuyoruz. İkisi yani, birbirinden farklı.
Bu başka toplumların, ülkelerin tırnak içinde kaderini, biz bugün Amerika'yı niye eleştiriyoruz? Kendi egemenlik haklarımıza zarar verdiği için eleştiriyoruz değil mi? Başka bir ülkenin demokratik olup olmaması ya da baskıcı olup olmamasının ölçütünü biz niye veriyoruz o halk adına?
Suudi halk Arabistan versin diyoruz. Mı? Halk versin diyoruz.
Katar çok mu demokrat?
Demokratik bir biz sistemde Katar, halk versin.
Katar diyoruz. Demokrat olduğu için mi Katar'la işbirliği yapıyoruz? Özgürlükçü, dünyanın en özgürlükçü ülkesi mi Katar? Biz.
Ömer Bey.
Şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bir, efendim. Dinliyorum, buyurun.
Konumuz şu, yani yaptırımlar. Yani Suriye meselesine girmezseniz sevinirim. Çünkü o da hararetli bir tartışma ama uzun süredir devam eden bir tartışma. Yaptırımlar bağlamında konuşursanız çok mutlu olacağım. Güncel olan o.
Peki, yaptırımlar bazında Sayın Metiner'in verdiği örnekler üzerinden birkaç cümleyle başlamak istiyorum. Castro ailesi aile dostumdur. Küba'yı ve Küba devrimini çok yakın bilip bizzat kendisinden dinleme şansına eriştiğim bir ailedir. Şimdi Che öldüğünde ki Küba'daki müzede vardır, yanında olan çantadan Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunun İngilizce metni çıkmıştır. Şimdi 1920 yılında
Ömer Bey bir dakika ya. Onun bir şehir efsanesi olduğunu söyleyenler de vardır.
Olsun güzeldir ama.
Aha, ya bir şey hayır. Demiyorum keşke çıksa.
Hayır değil.
İsterim çıkmasını yani.
Değil. Bunun nedeni de şudur hemen kısaca söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk Harbiye öğrencisiyken o dönemde dünyadaki en büyük emperyal İspanyollara karşı mücadele eden Jose Martin'in yani İspanyollara karşı mücadele eden Küba liderininden çok etkilenmiştir. Fransızcayı öğrenmesinin temel nedenlerinden birisi de budur. Ve günü geldiğinde yıllar sonra da Che ve Castro ve arkadaşları da Mustafa Kemal'den çok etkilenmişlerdir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrim ve kurtuluş mücadelesi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen arkasından gerçekleşen emperyallere karşı çok ciddi ve dünyada tek örnek bir mücadeledir. Küba'da şimdi Atatürk'ün 1920 yılında Mustafa Kemal Atatürk evet, ya istiklal ya ölüm diye başlattığı mücadele 1923'e geldiğinde topu topu 3 yıl geçtiğinde yurtta ve dünyada barış ilkesine dönmüştür. Aradan 97 yıl, 1920'den 100 yıl geçtikten sonra bir son 1-2 yıldır ya istiklal ve ya ölüm noktasına, beka noktasına nasıl geldik? Birinci sorun bu. Şimdi biz Patriot alamadık, Çin'le pazarlık yaptık, S-400 alıyoruz falan filan. Şimdi yaptırımlar konusuna şöyle bakmamız lazım. Bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Bizim dünyada ilk 500'de üniversitelerimiz var. Biz bu üniversitelerden herhangi birine 2 milyar dolar kaynak aktarsaydık, bizim mühendislerimizin, öğretim görevlerimizin, bilim adamlarının bugüne kadar bu 2 senede S-400'ü aldığımız süreçten ve hala kullanamadığımız bugüne kadarki süreçte yerli ve milli hava savunma sistemi yapacağına dair her türlü iddiaya girerim. Şimdi biz S-400 aldık. Şimdi S-400'ü niye aldık? Demek ki Ruslardan, Rus uçaklarından bir tehlike öngörmüyoruz. Çünkü S-400 Rus uçaklarına karşı elbette ki Rus teknolojisi olduğu için bir etkisi olmayacak. Demek ki Suriye'ye karşı da olmayacak. Çünkü MiG'leri kullanıyor Suriye. İran'da da MiG'ler var. Dolayısıyla biz S-400'leri F'lere karşı aldık. Bu kez 2018'e karşı dönelim. Biz Patriot istiyorduk. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak verdiği ülkelerden de korkumuz yok. Yani çünkü onlar bize Patriot verseydi, Sayın Metin Er de söyledi, biz Patriot alacaktık. Demek ki Yunanistan'da veya F-16 kullanan ülkelerden, İsrail'den
bugün
bir
versinler,
korkumuz yok.
Bugün de alırız Patriot'u.
Yani biz hava savunma sistemimizi Rus ve Rus uçakları kullananlardan korkarak almadık, tedirgin olarak almadık. F-16'lardan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemini de istediğimize göre demek ki biz F-16 kullanan NATO ülkeleri veya NATO dışı ülkelerden de korkmuyoruz, tedirgin değiliz. Şimdi o zaman biz hava savunma sistemini bu kadar acil neye karşı aldık? Suriye'ye karşı kullanamıyoruz. Rusya'ya karşı kullanamıyoruz. 2 yıl öncesine kadar Patriot istediğimize göre NATO ülkelerinden de bir tedirginliğimiz yok. Şimdi bizim hava savunma sistemine neden ihtiyacımız
var? Ömer Bey, sözünüzü unutmayın, devam edeceksiniz. Ben bu soruya Yaşar Hoca'nın vereceği cevabı merak ediyorum.
Bir savunma ya, saldırı silahı değil ki ya, şemsiye bu.
Ama kimden savunuyor?
Ben savunma diyorum zaten.
Ya tamam, savunma.
Saldırı demiyorum, Yaşar savunma hocam, diyorum.
Yani Yaşar Rusya hocam. Rusça tehlike değil. Bu şeye. Amerika değil. Suriye'de kimden savunuyorsun? Kim
bu garantiyi veriyor? Kim kime garanti veriyor? Terör örgütlerinin içinden geçmeyen parası kalmadı.
Dolayısıyla Ahmet Hakan Bey, bakın ben bir garantiden bahsetmiyorum.
Ben konuşurken konuşmayın, bitirin.
Bizim milli savunma politikamızdan bahsediyorum.
Tamam, bitti mi?
Evet.
Şimdi bakın.
Hayır, bitmemişti Ahmet Bey, size söz var.
Hayır, sözünüz bitmedi Ömer Bey. Sadece anlamlı bir soru sorduğunuzu düşündüm ve bu anlamlı soruyu Yaşar Hoca'ya cevaplamasını istedim. Cevabını verdikten sonra size döneceğim, tekrar devam edeceksiniz.
Bu soru.
Yani soru şu, bana anlamlı geldi. Diyor ki yani kardeşim diyor, Amerika ile eğer bir sorunun varsa onların savunma sistemini almaya kalkmazsın. Rusya ile bir sorunun varsa onların savunma sistemini almışsın. Kime karşı kendini savunuyorsun diye bir soru soruyor Ömer Bey. Ben de bu sorunun cevabını sizin vermenizi istiyorum.
Bakın bugüne kadar alınan silahların kime karşı nasıl kullanacağı konusunda Türkiye kısıtlılıklar uygulanırdı. Tamam mı? Yani kullanabiliyor muydunuz Alman Leopard tanklarını PKK'ya karşı mücadelede, sınır ötesi operasyonda? Hemen çekiyordu.
Kullanamazsın.
Evet. Şimdi böyle bir iklimin içinde değiliz. Bunu net saptayalım. Bakın bu yatırımların da süren 700 projeyi doğrudan böyle yerden yere vurabilecek bir etkisi olmayacağını göreceksiniz.
Peki
dolayısıyla bu sorunun S-400. Bu cümlenin şeyi şudur, özü şudur. Bunu net koyun o zaman. Bunu bir gün bir televizyon programında Kılıçdaroğlu da sordu. Bize kim saldıracak? Ne gerek var hava savunma sistemine demeye geliyor bu. Bunu net söyleyin de konuşalım. Etrafınızın bütün kümelendiği noktalarda terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğu çok açık. Yeri geliyor Rusya kullanıyor. Yeri geliyor Amerika yapısallaştırıyor ilişkisini. Adına İslami terör dedikleri, uydurdukları, içinden bütün batılı servislerin geçtiği, adeta tur operasyonları gibi her taraftan buraya eleman devşirdikleri bu örgütlerin biri bitiyor, öbürü başlıyor. El-Kaide'yi artık duymuyorsunuz, IŞİD'i duyuyorsunuz.
S-400 onlardan mı koruyor?
Yani kimin elinde ne var? 20 binden fazla biz yani saymakta, sayı söylemekte aciz kaldık. Bilmem kaç bin tır silahı, sofistike silahı teslim eden kim bu terör örgütlerine? Dolayısıyla NATO marifetiyle sadece %20'sini koruyabiliyorsunuz.
Bizim savunma sistemimiz olursa bunlara karşı...
Elbette sizin havanızın çatısı yok, çatısı. Bunu net saptayın. Canım bize aldık bunu, Amerika'dan aldık, o bize tehdise nasıl kullanacağız? Bırak onu, bu işin bilenler, işin uzmanları ayarlar onu. Yazılımlarını Türk mühendisleri yapacak. Tamam mı?
Ben ayrıca Bey'le sana katkıda bulunayım.
Evet, buyurun.
Gelen bir bilgi notu. Bir, yazılımı değiştirirseniz zaten istediğiniz şekilde kullanırsınız. İki,
yazılımlarını biz yapacağız.
Merak etmesinler. Türkiye ne yapacağını bilir. Yazılımı değiştirip değiştirmediğini buradan bütün bir dünya izah etmemizin, açıklamamızın, duyurmamızın gereği var mı yani?
Yani S-400 aldınız.
Yazılım değişmesi demek Rusya'ya karşı da kullanılabileceği.
Ya gerek var mı bunu söylemeye? Ya
Rusya size füze atarsa kullanamayacak mısınız? Amerika size füze atarsa Patriot'u kullanamayacak mısınız?
Patriot almadık, S-400.
Bir dakika, işte dedi ya Patriot alsanız kullanacak mıydınız? Ama Patriot'ın, bakın demin söylediniz ya, Türkiye bu konuda ısrarcı, ortak üretim. Peki. Putin'in bir açıklaması var. Net şu söylenmedi tabii. Bugünden sabaha hemen teknoloji transferi yapıyoruz. Kısmi transfer yapılabilir. Beyanı var kamuya açık açıklamalarda. Bu tür şeyler de açık konuşulmaz. İkinci posta anlaşmada Türkiye bu konuda müzakeresini sürdürüyor.
Aynen.
Ortak üretim.
O ikinci konu.
Tabii. Yani dolayısıyla bu neyi işaret ediyor? Buna niye değindim? İşte tehdit nereden gelirse gelsin. Tamam, Türkiye merkezli bu tehdidi savacak bir sistemin adıdır bu.
Tamam.
Türk irade Türkiye'de.
Siz diyorsunuz ki Amerika bana mı saldıracak, Rusya bana mı saldıracak? Ben bunlara bakmam. Ben
çatımı örürüm.
Ömer Bey,
tamam, CHP aracılık yapsın, Patriot'ları bize aldırsın, biz Patriot'ı alalım.
Ömer Bey, hem S-400'lerimiz
hem Patriot'larımız. Patriot'lara karşı değiliz ki.
Ömer Bey.
Asla ikna edici değil, çünkü ben Türkçe konuştum. İlk paragrafım şuydu. Ben dedim ki Türkiye'de ilk 500'de üniversiteler var. Bilim adamlarımız, mühendislerimiz var. Bizim bir hava savunma sistemimizin olması gerekli dedim.
Bu çok büyük bir haksızlık Türkiye'nin bütçeyle, bu savunma sanayindeki birikimine, geldiği mesafeye, helikopter motoru ürettiği seviyeye. Bunu onlar tasarlayamadı, bilemedi de. Şimdi buradan 2 yıl içerisinde siz oturup bunu yapardınız, yapmayıp da gittiniz. Ne demek istiyorsunuz? Rusya'yı mutlu etmek için mi aldık? Bunu mu demek istiyorsunuz? Net konuşun ya. Yapacak Türkiye, hiç şüphem yok.
Ne?
2035'te Türk havalarımızda Türk uçakları, savaş uçakları uçacak artık.
Kaçta?
2035. Hedef bu. Hava savunma sistemi ondan önce Türk malı olarak ortaya çıkacak. Hiç şüphem yok. Ben bunu hissediyorum. Daha fazla bir şey söylemeyelim. Tamam mı? Siz de hissedin. Nereden hissedeceksiniz bunu? Yaptıkları geldiği mesafe.
Peki kendi savunma sistemimizi kursaydık demenin neysine tepki gösteriyorsun?
İşte söylediğim bu iklim ona yarayacak. Zorluyoruz Rusya'yı. Ortak üretime gidecek. S-500 şeyini...
Bu da bir adımdır diyor.
Elbette bu iş böyle oluyor. Bir anda oluyor mu?
Ya bugün füzemizin denemesi, atış denemesi yapıldı ya. Şimdiye kadar var
mıydı? Bakın bu iş S-400'ün niye alındığı meselesi değil biliyor musunuz? Amerika'nın bu yaptırımlarının özünde. Şimdi çok açık bir şekilde şunu saptayalım. Türk-Amerikan ilişkilerinde geldiği noktanın 4 tane sorunlu alanı var.
Ama şimdi girmeyin ona. Bir Ömer Bey sözünü bitirsin. 4 tane sorunlu alana işaret eden konuşmanızı yapacaksınız. Size esas konuşma yapmanız için fırsat vereceğim. Bunu bir geçici açıklama olarak değerlendirin.
Evet.
Ömer Bey.
Bir de rica ediyorum böyle şimdi, rencide edici cümleler istemiyoruz. Bugün ben de maskeliyim biraz. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Öyle Türkçe konuştuk falan bunlara gerek yok. Biz birkaç dilde konuşabiliriz. Siz Türkçenizi de düzgün konuştuğunuz sürece hepsini anlarız, merak etmeyin. Hiç tereddüdünüz olmasın. Ve bu tür tartışma programlarında sonuç çıksın diye gerçekten yürekten söylüyorum. Birbirimizi burada bir kör dövüşü, bir maç yayınında değiliz. Benim söylediğim şeyden sizin söylediğinizden ben bir şeyler alabilmeliyim. Fikirler çatışsın, hakikat çıksın ortaya. Durum bu. Yani futbol takımı falan tutmuyoruz burada.
Şimdi Ahmet Bey, Allah esirgesin, şu anda istediğiniz yetkili bağlansın. Biz 2018'de S-400'leri aldık. 2 milyar dolar borçlandık. Parasını ödedik. 2019 Nisan'da geldi. Şu anda Allah esirgesin herhangi bir yerden, aradan 1,5 yıl geçti, Nisan, Aralık'tayız, 2019 Nisan. Herhangi bir hava saldırısı olduğunda şu anda 30 saniye içerisinde hava savunma sisteminin devreye girmesi gerekiyor. S-400'ler devreye girebiliyor mu, giremiyor mu?
Ya niye açıklayalım bunu ya?
Bakın.
Ya niye bu kadar meraklısınız ya?
Yani konuşmaya devam edebilir miyim? Buyurun.
Ama askeri sırlarımızı bu kadar fahş etmekten niye memnuniyet duyuyorsunuz ya? Bunlar konuşulacak konular mı ya? Kimin yüreği Ahmet yetiyorsa Bey, saldırıda bulunsun.
Konuşmaya devam edebilir miyim?
Aktif olup olmadığını
bakın,
görürler.
S-400'lerin bunlar alınması konuşulacak konusunda 2019'un Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Shamanın bizim Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a bir mektup yazdı. Bu geçen gün gündeme gelen o yaptırımların içeriğinin tamamen yazıldığı, tam 1,5 sene önce 2019 Haziran'da yazılmış ve bu yaptırımların içeriğinin tamamının yazıldığı bir mektuptu. Aradan 1,5 yıl geçti. Bakın, eğer Türkiye bir ya istiklal ya ölüm sürecine geldiği noktada bu ülkede hiç kimsenin muhalefetini bulamazsınız. Hiç kimseyi bir zan altında bırakmanıza gerek yok. Herkes tek yumruk tek yürek olur. Ama iktidarın, hükümetin dış politikasını eleştirdiğiniz noktada şu cevabı veremezsiniz. Ama deyip siz Amerika'ya yardakçılık yapıyorsunuz. Hayır efendim, biz Amerika'ya hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinde bir tahakkümü olmasına, dış politikasına, hele hele ki iç politikasını yönetmesine, o noktadaki bir arzusuna asla ve kata sıcak bakmayız. Bu ülkede birçok arkadaş, söz meclisten dışarı diyeyim ben de Sayın Metiner gibi, BOP projesinde bu hükümetin başkanlık yaptığı, Orta Doğu'da başkanlık yaptığı dönemde Amerika'nın uygulamalarına alkış tutuyor idi. Şimdi bir istikrar lazım. Bakın, ilişkilerde ne böyle vıcık vıcık olmaya, ne işte gittik de 4 saat masasında oturduk, sohbet ettik, şu kapıdan girdik, bu kapıdan çıktık demeye gerek var. Devletlerden bahsediyoruz ki bu devletlerin içerisinde en azından benim burada tanıdığım herkes için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha kutsal, daha nitelikli, daha büyük bir devlet yoktur. Dolayısıyla bana Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın veya herhangi bir kurumunun bir tavsiyede bulunması uluslararası nezaketi, diplomasiyi bu niteliğe aşıyorsa ben elimin tersiyle iterim. Buna karşılık ben Rusya argümanını kullanmam. Rusya ile ilişkim ona ilişkin uluslararası alanda kendine müstakil bir şeydir. İran başka bir şeydir. Ama bakın, net bir şey söylüyorum. Türk'ü Türk'e pazarlamanın bir anlamı yok. Bakın, bunda kızacak hiçbir şey de yok.
Ama
bakın,
Türk'ü ne kadar Türk'e söyledi, kötülemenin de, Türk'ü dünyaya
biz
kötülemenin de bir manası.
Burada 15 gün olmadı. 15 gün olmadı, bir helikopter motoru yaptık. Biz hava savunma sanayinde veya savunma sanayinde atılımlar yaşıyoruz. Bakın, bizim ilk 50'de artık şirketimiz var. İlk 100'de 7 tane şirketimiz var. Sadece Aselsan'ın cirosu 2.1 milyar dolar. Bunun bana Amerika'ya yaptırım uyguladı. O onu dedi, bu deneyle alakası yok. Bunları ben yapmalıyım. Geçen programda da bunu tartıştık. Ben adım adım yürüyebilirim. Daha yeni bu alanlarda gidiyor olabilirim. Benim 7 tane şirketim ilk 10'daki şirketin 10'uncusunun cirosunun 3'te 1'ine yaklaşmamış olabilir. Bunların hepsi milli değerlerdir. Ama daha milli bir şey söylüyorum. Gençlerimizden bahsediyorum. Yurt dışına gitmek, orada yaşamak, orada hayatını kurmak isteyen üniversite mezunu gençlerimizden bahsediyorum. Akademisyenlerimizden bahsediyorum. Biz helikopter motoruna başladığımızda kaç yıl oldu? Bakın, hava savunma sanayi dediğimiz şey bir yazılım. Ben bunu söylemiyorum. Bunu Türkiye'nin yetkilileri, hükümetin yetkilileri söylüyor. Yazılım konusunda çok iyiyiz diyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu kadar basit ve net. Buna tepki gösterecek bir şey yok.
Size teknik gerçekten bir bilgi vereyim mi? Ömer Lütfi Bey.
Duruştaysak, bizim üniversitelerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olur, devlet üniversitelerini kasten söylüyorum, vakıf üniversitesi, hatta Sayın Hacı Salihoğlu'nun üniversitesinin mühendislik bölümü olur. Bizim akademisyenlerimizin, mühendislerimizin, gençlerimizin artık geldiğimiz bu teknolojide hava savunma sistemi dediğiniz şey, oradaki değerli katılımcıların söylediği gibi de sadece bir yazılım. Yani o cihazlar, araçlar, bunları zaten, onların taşındığı sistemleri zaten yapabilecek kudretteyiz.
Size teknik bir bilgi verebilir miyim Ömer Lütfi Bey?
Biz üniversitelerimizle neden çalışmıyoruz diyorum. Bakın, biz bugün Patriot'ları konuşmama başladığımda ilk sorduğum gibi, şu anda herhangi bir yetkili bağlanıp söyleyebilir. Şu anda kullanabiliyor isek, evet, NATO uçaklarına karşı bir güvencemiz var demektir. Eğer şunu diyorlarsa, biz yazılımları millileştirdik. Benim bildiğim, ki inşallah farklıdır, sözleşmede, Rusya ile yaptığımız sözleşmede teknoloji transferi ve know-how yok. Sadece finansmanına kredi vermesi var. Evet, 2 milyarlık S-400 aldık. 2 milyar dolarlık onlar bize kredi kullandırdılar. Şimdi dolayısıyla burada vatandaşa sanki S-400'leri bugün kullanabiliyormuşuz, bugün biz yerli ve milli bir hava savunma sistemi yapmışız gibi anlatmaya gerek yok. Ben bu ülkenin vatandaşı olduğundan dolayı utanacağım, kaygı duyacağım hiçbir şey yok.
Size son teknik bir bilgi vereyim mi, ister
ama
misiniz?
Ama ben aynaya bakmayı seviyorum. Ben konuşmamı bitireyim, zaten vereceksiniz. Bakın sorun şu. Biz yani
S-400'lerle ilgili bir takım tamamen yanlış şeyler söylüyorsunuz. Tanımıyorsunuz o sistemi.
Peki buyurun lütfen doğrusunu söyleyin. Lütfen
buyurun. S-400 füzeler mobil hava savunma sistemidir. Belli bir yerde...
Ya bunu artık ilkokuldaki çocuklar biliyor. Burada bir şey yok ki.
Bilmeyenlere söylüyoruz. Siz her şeyi biliyorsunuz. Teşekkür ederiz.
Evet.
İki...
Yani zaten hayır, televizyonda bunu görüyorlar. Onları kamyonlar taşıyor.
İki,
yani seyyar olduğu
iki,
belli yani.
Sinop'ta bunun testini yaptık. Üç, olası bir tehdit söz
Bakın,
konusu olduğunda...
Bakın siz bugün...
Ya
otomobil
bilgi veriyorum size. Yorumunu siz yapın.
Çıkarken testi yapılır. Test yapılması başka bir şey. O otomobili alıp kullanıyor olmanız,
o mobil hava savunma sistemi başka bir şey. Sürekli aktif halde bulundurulmaz. Olası bir tehdit söz konusu
Hatta
olduğunda.
Geçen gün hatırlayın.
Tabii cümlemi tamamlama izin verir misiniz?
Sayın Zafer Şahin dedi ki bu kettle mı fişe takıp çalıştıracak?
Ömer Lütfi Bey.
Ama hava savunma sisteminin aktif olması onun çalışır vaziyette.
Müsaade eder misiniz cümlemi tamamlasaydım?
Devreye girmesi demektir.
Tamamlasaydım bunu söylemeyecektiniz.
Onu bir fişe takıp çalıştırmıyorsun.
Ömer Lütfi Bey.
Ben net bir soru
Allah'ım
soruyorum.
Yarabbim
bugün
ya.
Siz hava savunma sistemini kullanabiliyor musunuz? Allah esirgesin. Bir hava saldırısı olduğunda devreye giriyor mu, girmiyor mu? Net bir
Ömer
şekilde
Lütfi
bunu söyleyeyim.
Ömer Lütfi Bey, biz bakın, birbirimizi bakın, ikna etmeye efendim, değil, bilgilendirmeye çalışalım.
Ömer Bey, ben hayır, ya asla sizi ikna etmeye çalışmıyorum.
Ya bir cümlemi tamamlayayım, gene istediğiniz yorum yapın.
Siz söylüyorsunuz, ben söylüyorum.
Ömer
bakın,
Bey.
Bakın sizin cümlenizi tamamlamanız hiç bitmiyor. Ben siz konuşurken ağzımı bile açmadım ki.
Bakınız.
Sabırlı olun.
Sonra olası bir tehditte.
Bana cümlenizi yapın.
Olası bir tehditte yarım saat içerisinde bu sistem zaten aktif hale geliyor, getiriliyor. Mobil de olduğu için...
Yarım saat diyorsunuz. Yarım saat. Bakın söylediğinizi kulağınız duysun. 30 saniyede devreye girmesi lazım. Biz bir füzeden, bir uçaktan bahsediyorsunuz. Yarım saat diyorsunuz. Yarım
Peki,
saat.
Peki dediğiniz doğru olsun.
Yapmayın. Şimdi
Türkiye
bakın,
hatalı.
Ya bakın benim
Türkiye
dediğim
yanlış
doğru olması
yapıyor.
Yönünde bir iddiam
NATO
yok.
NATO haklı.
Bakın
Amerika
burada
haklı.
Biz kamuoyunu
bunu demeye getiren cümleler kurmaya devam edin.
Burada
bu şey yarım
burada,
saat nereden çıktı?
Burada evet, Türkiye evet. Cumhuriyeti
Ömer Bey bir dakika. Ömer Bey devam edeceksiniz. Lütfen bir dakika. Devam edeceksiniz. Yarım saat nereden çıktı? Teknik
Bakınız,
bilgi bu.
Bakınız radarlar aktiftir sürekli. Radar ayrı, füzenin şeyi ayrı. Radarlar tespit ettiği andan itibaren zaten bu aktif kendiliğinden aktif hale geliyor. Önce radarların tespit etmesi lazım. Bunlar teknik bilgilerdir. Şimdi burada devlete ait, askeriye ait bu tür teknik bilgileri, sırları faş etmenin manası yok. Şurada konumlandırıldı, burada böyle. Bunlara gerek yok ki. Amerika niye bu kadar rahatsız? Bir, bu aktif mobil sistemin vurucu gücü de var aynı zamanda. Saldırı silahı değil ama... Tespit ettiği andan itibaren iflahını kesiyor. Bunun Türkiye'de olmasından rahatsızlık duyuyor. Amerika bu kadar çok rahatsızlık duyuyorsa bizim Amerika'nın işine yarayacak argümanlarla buna karşı çıkmamızın bir manası yok ya. Gerek
peki,
yok buna
peki,
ya.
Peki bir dakika, bir vatandaş Ömer Bey, Ömer Lütfü Avşar bir vatandaş. Bir vatandaşın şunu merak etmesi yanlış bir merak mı? Hani S-400 aldık. Bu aktive edilmiş durumda mı? Ya bunu merak ediyor.
Aynen.
Bu yanlış bir merak mı?
Radar 400 kilometre öteden bunu tespit ediyor. Bakınız 400 kilometre öteden Türkiye'nin hava sahasına yönelik bir saldırıyı tespit ediyor. O anda zaten aktif hale getiriyorsunuz. Sürekli aktif halde tutulan bir şey değil
tamam.
Bu.
Tamam. Vatandaşın da zaten bilmek istediği şey bu. Bu şu demek. Evet, aktif.
Aktif tabii canım yani. Radar aktif.
Ya bu devlet sırrı mı peki?
Hayır. Ya gerek yok bunlara. Zaten Amerika bu kadar çok rahatsızsa, Türkiye'nin elinde böyle güçlü bir savunma pozisyonu, Türkiye böyle güçlü bir savunma pozisyonuna sahip olduğu içindir. Bunu kalkıp burada şey yapmanın manası yok.
Şunu Metiner, çok bir temel bir şey söylüyorum. Ya bu S-400 aktif mi değil mi sorusunu sormak devlet sırrı ihlali midir?
Ya aktif olmasa Amerika değil, niye tabii. Bu kadar hastalık duysun Ahmet?
Değil.
Tamam, okey. Ben bu kadar.
Hayır, şey diyor ama...
Ya zaten böyle bir şöyle bir mantık var.
Ben şunu sormuyorum.
İran.
Ya nereye kurdunuz? Nerede mobil?
Bu tartışmada hani... kime ne yararı var?
Ya var ya da yok.
Aktif... Mesela Amerika rahatsız, Avrupa rahatsız. Bakınız ne diyoruz? Radar belki... 400 kilometre ötedeki Amerika, bir şeyi.
Amerika'nın rahatsız olması S-400'ün aktif olması anlamına gelmez. Belki de şöyle düşünüyordur Amerika. İleride aktif hale getirirler.
Ama bir şey
o yüzden.
Söylüyorum. Diyorum ki bakınız. 400 kilometre ötedeki bir nesneyi Türkiye'nin ölmüş bir nesneyi tespit ediyor.
Bu güzel.
Bu bir saat Ahmet demektir
Bey, çok
azından.
Anlamsız bir tartışmanın içindeyiz ya.
Bir saat içindeki ya şunu netleştirelim bir şeyde ya. Zaten yarım saatte aktif ya, hale geliyor.
Ahmet Bey şunu netleştirelim. Çok anlamsız bir tartışma ya.
Niye anlamsız?
Şundan dolayı anlamsız. Biz bu silahları aldık mı? Bu sistemi aldık mı? Aldık kardeşim. İkinci postanın da anlaşma süreci tamamlanmak üzere mi? Tamam. Bitti. Ben şimdi bu silahın aktif olmasını... Değilse de bir an evvel olmasını, aktifse de aslanlar gibi çalışmasını, tamam mı? Yani ben çatımın örülmesini istiyorum, yurttaş olarak bunu istiyorum. Hı. Devletime güveniyorum. Tamam. Bugüne kadar yaptıklarından dolayı kararlılığının bir yansıması olarak görüyorum.
Yurttaş.
Ama benim karşımda bu cümleleri kuranlar şunu söyleyecek. Bu S-400'leri aldınız da, günlerdir onu tartışıyoruz. Amerika sizi bunu işte kullanmamanız için formüller, yok Pakistan modeli olsun. Yok kimisi diyor ki... Emekli generaller konuşuyor. Yok taktik şeylerde, tatbikatlarda kullanılırmış. Bir seçenekmiş bu. Bu da olabilirmiş. Başka bir ülkeye veririz. Bunu net konuşalım. Hayır. Bunu yani şimdi bu yaptırım karşısında Türkiye ne yapacak?
Hocam bir dakika.
Mesele budur.
Ya, mevzu şu. Ben yani, sadece şunu merak ediyorum.
Üniversiteler elbette üretecek. Bunun belki de S-500 değil de bu artık Türk bilmem nesi olacak. Yeni bir sistem olacak. Olacak.
Ben temel bir soru soruyorum. Diyorum ki. Bir vatandaş olarak bütün bu söylediklerinize katılarak da olsa aktif mi değil mi diye sormayacak mıyım yani?
Ya şu an her istediğin zaman her saniye bile aktif hale getirirsin tamam, ama bunu şu soruyorum. An bir tehdit yok. Tehdit algılaması nasıl oluyor? 400 kilometredeki bir nesneyi tespit ediyor.
Yani şu aktif oradan... mi değil mi diye soranın maksadı şu. Metin Er bir dakika. Şu anda ülkemize yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bu işlevsel
anında,
olacak
anında.
Mı? Şu savunma, anda.
Hele birisi cesaret edip yapsın bakalım.
Savunma Sanayi,
tamam.
Hadi sanayi Başkanı'na bakalım. Sorun. Sorun.
Tamam sorarız.
Hocam buradan bunu merak etmek isteyen soruyorsun? Ülkelere sesleniyoruz. Bir gönderin bakalım. Aktif midir değil midir? Ben, yani Ömer Lütfi Bey belki o zaman inanır. Yani.
Benim kaygılanacağım yani. Bir yurttaş olarak çatımın olup olmayacağıdır. Ya bunun yurttaş, bir an evvel olup olmamasıdır.
Ahmet Bey. Onu da merak eder. Öbürünü de merak eder.
Kaç mesele var?
Bana sıra gelecek.
Ömer Bey bitti mi?
Görüşümü tamamlayabilir miyim?
Lütfen ama kısa tutun.
Oldukça kısa tutacağım. Sayın Hacı Salihoğlu'nun söylediği gibi devletimin çatısının hava savunma sisteminin olması gerektiği konusunda %100 hemfikirim. Tekrar başa dönüyorum. S-400'lerin, Patriot'ların veya Çin hava sistemlerinin hiçbirisiyle pazarlık yaptığımız süreçte bize millileştirilmesi yönünde ihale süreçlerinde hiçbirisi bize bir yetki tanımadı. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrası gelişen süreçte NATO'nun denetiminde olan F-16 uçaklarının Türkiye'ye, Türk vatandaşına, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kullanılma sürecinden dolayı iç tehlikeye karşı S-400 hava savunma sisteminin olması, alınması konusunda da hiçbir itirazım yok. Tek yönlü olmasına rağmen. Ama uluslararası arenada, uluslararası anlamda, uluslararası tehlikede şu anda bizi koruyacak ki Sayın Metiner'e şunun altını çizerek söylüyorum. Bu konuyu ben tartışmak derdinde değilim. Söylediği S-400 veya diğer hava savunma sistemlerinin kilometre kabiliyeti harekete geçme süreciyle. Ben net bir şekilde soruyorum. Herhangi bir yetkili şu an için herhangi bir yerden Türkiye'ye yönelik bir hava saldırısı uçakla veya yerden olduğunda S-400'lerin kendiliğinden çalışır vaziyette devreye gireceğini söylüyor ise ben Türkiye'de bütün kamuoyuna yönelik söylüyorum. Burada özür dileyeceğim ve bir daha sittin sene hiçbir koşulda muhalefet yapmayacağım. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveniyorum. Ölene kadar, gözümü kırpana kadar canım feda. Ama ben
güveniyorsanız sormayın.
Türkiye Türk ve pazarlaması yapması konusunda hükümetin bu tavrını değiştirmesi gerçekçi, şeffaf, utanacak, sıkılacak hiçbir şeyimiz yok. Biz bütün gücümüzle var olsun olmasın. Biz kendimize güveniyoruz. Bu ülkeyi hiç kimse hakir göremez, disiplin altına sokamaz. Biz bu mücadeleyi 20 yılında, 1920'de, 100 yıl önce verdik. Ben diyorum ki biz ya istiklal ya ölüm döneminden, korkuyla vatandaşları bölme döneminden taşınmamızın dünyada barış, ülkede barış ilkesinden 23'te daha 3 senede ölüm mücadelesinden sonra tüm emperyallere mücadele ettikten sonra niye geldik? Bunlar iç siyaset malzemesi olmamalı. Peki. Dolayısıyla günü geldiğinde, programın konusu geldiğinde ya bunlar sırdır, burada tartışılamaz ama ben dilediğimi söyleyeyim. Böyle bir şey olmaz. Ya bu konuları konuşacağız ya da konuşmayacağız. Peki. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Podcast dinle. iOS ve Android'de.